Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Her Perşembe Türkiye saatiyle 17.05'te yayında olacağız. Programın tekrarı ise Cuma Türkiye saatiyle 04.05'te radyolarınızda. Bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz, program danışmanımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver. Ben Yasemin Hasan. Programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler, aradan geçen 59 yılda siyasetten bilime, sanattan spora her alanda büyük başarılara imza attı. Bulundukları ülkeleri ikinci vatan olarak benimseyen vatandaşlarımız artık Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor. Türklerin Avrupa'ya göçü, yaşamları, bulundukları ülkelere entegrasyonları, eğitim, siyasal katılım, iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla her alanda başarı hikayelerini Dünyadaki Türkiye programında konuşuyoruz. Program konuğumuz siyaset bilimci, stratejist Mehmet Bozkuş. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Teşekkür ediyorum.
Bugünkü yayınımızda Avrupa siyasetinde artan ırkçı söylemi ele alacağız. İlk olarak hocam, Avrupa'da bu son dönemde ırkçı söylem çok ön plana çıkıyor. Biraz bunun tarihine gittiğimiz zaman o tarihi sebepleri nelerdir Avrupa'daki ırkçı söylemin?
Batı özellikle 11 Eylül sonrası yükselmeye başlayan bir ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla karşı karşıya. Ve hedefe de özellikle ülkemizi yani Türkiye'yi koyarak ırkçılık stratejisi internatlarının genişlettikleri bir dönemden geçiyoruz. Almanya'da başlayan bu akım daha sonra Germen ırkının devamı olarak gördüğümüz ülkeleri de kapsayacak şekilde devam etti. Ve yaşanılan bir süreç vardı. Bu süreçte Sayın Dışişleri Bakanımıza ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarımıza karşı birisinin Dışişleri Bakanımızın uçuşuna izin verilmemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın da uluslararası hukuka aykırı olarak yapılan diplomasi hatalarıyla karşı karşıya kaldığı bir süreç vardı. Tabii muhakkak ki bu süreçler yaşanırken 19. yüzyıla kadar gitmemiz gerekiyor. Avrupalı filozoflar bir ideoloji olarak sistematik şekilde ırkçılığı anlayışlarına eski Yunan ve Roma ve Mısır medeniyetlerine kadar götürerek bunu kendilerine mal etmişler. Bu nasıldır? Platon'un Devlet adlı eserinde insanların seçilerek soyunun geliştirilmesi ve seçilmiş bir toplumun oluşturulmasını savunması Avrupa medeniyeti için önemli bir veri kaynağı olarak karşılarına çıkıyor. Üstün ırk yaratma düşüncesi ve şüphesiz ki İslam ve Türk karşıtlığı zirvesinin 11. asırda Haçlı seferleriyle gerçekleştiği görülmekte. Kısaca üstün ırk temelli bir anlayıştan yola çıkarak insanların ben ve öteki olarak ayrılması anlayışını ırkçılığın felsefe ve ideolojik olarak sistematik hale gelmesi ve bilimsel bir kılıfa büründürülmesi 19. asırda Avrupalı düşünürler marifetiyle sahneye çıktığını görüyoruz. Irkları ilk defa sınıflandıran ve ari ırk olarak üstün sayan Fransız Gobineau ve İngiliz Chamberlain ırkçı ideolojisinin temellerini atmış olarak görmekteyiz.
Hocam o psikolojiye yani kendini diğer insanlardan üstün görmeye onun ne itmiş olabilir Avrupalıları? Şu an bile aynı yani kendileri diğer insanlardan üstün bir bakış açısıyla insanlara bakıyorlar.
Kolonizm, tabii sömürgecilik, emperyalizm ve kapitalizm üstünlüğü ifade ettiğinden dolayı Avrupalılar bunları kendilerinde doğal bir hak olarak görmekteler. Esas sıkıntı da zaten burada yaşanmakta. İşte 20. yüzyılın başlarına baktığımız zaman 20. yüzyılların Hitler ve Mussolini'nin faşizmle evrilmiş bir büyük felaketle dünyayı karşı karşıya bıraktıkları bir süreçten geçiyoruz. Bu ağır felaket 50 milyon insanın ve bir o kadar insanın da yaralanmasıyla sonuçlanmış. Hı hı. Ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanmış. Ta ki bu süreç 1990'daki iki kutuplu dünyanın sona ermesiyle beraber devam etmiş. Bu süreç komünizmin iflas etmesinden sonra kendisine bir hedef olarak seçtiği nokta İslam ve Türk karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü yaşanan sıkıntıların temel noktasında da aslında Batı küreselleşmeyle beraber kaybettiği değerlerine tekrar kavuşmak istiyor. Bunu da ne bir ekonomi politikasıyla ne de bir siyasal politikalarla değil de daha çok manevi değerleri üzerinden ulaşma hedefini planlıyor. Bu anlamda da baktığımız zaman Avrupa'daki halk kitlelerinin kenarda kalmış, değer verilmeyen, sesi duyulmayan kitlelerin daha çok ırkçı söylemlerle kendilerini gündeme taşıdığı bir süreçle karşı karşıyayız ve siyasi anda, oluşumlar da şu anda böyle.
Aynen. Tam söylediğiniz gibi bu sürecin içindeyiz aslında. Evet. Avrupa'da zaten son dönemlerde aşırı sağın yükselişine şahitlik ediyoruz. Hani bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani nasıl okumak
şimdi
gerekir?
Tabii,
nasıl bir tehlike?
Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 28 ülke ve Brexit ile beraber ayrılan İngiltere ayrılma sürecini tamamladığı zaman iki farklı bir konuma gelecek. Avrupa Birliği'nin oluşturulmasının temelindeki yatan nokta Avrupa devletlerinin savaşmasının önüne geçmekte yatıyordu. Ama gelinen noktaya baktığımız zaman bu çekişmenin önümüzdeki dünya konseptinde tekrar karşılarına çıkacağı bir süreçle karşı karşıyayız. İşte bu söylemin ve değerlerin önüne geçebilmek için daha çok iktidarda olan siyasi partilerin aşırı sağcı parti söylemlerine sessiz kaldıkları bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun da yarattığı ortam aşırı sağın daha güçlü şekilde sesini duyurmasını ve güç odağı olarak kendilerini bir merkeze oturtmalarının yolunu açmış olarak gözüküyor. Ve tam aksine baktığımız zaman iktidardaki hem muhafazakar hem de sol görüşlü partilerin aynı aşırı sağ görüşlü partilerin söylemlerini kullanarak İslam karşıtlığı, ırkçılık söylemleri dahilinde kendi seçmeninden oy toplama yoluna gittiği bir süreçle karşı karşıyayız.
Aynen hocam. Yani hani sanki hani sol bir parti ya da muhafazakar bir parti sanki hani konuşan onlar değil de ırkçı bir partinin temsilcisi konuşuyormuş gibi mesajlar veriyor.
Şimdi tabii coğrafyamızda yaşanan Suriye kriziyle beraber 2011 yılında başlayan Suriye kriziyle beraber bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Avrupa bu göç dalgasıyla beraber ırkçılık söylemlerinin daha fazla ön plana çıktığı bir süreç olarak görmek lazım. Irkçılığın başladığı nokta olarak değil, ırkçılığın söylemlerinin artmasına sebep olan nedenlerden birisi olarak göçü görmek gerekiyor. Çünkü Batı özellikle küreselleşmeyle yozlaşan kendi kültür ve toplumsal yapısını tekrar kazanmak istiyor. Yani tekrar güç odağı haline gelmek istiyor. Kaybettiği gücü toplayabilmek için de kendisini bir çatı altında toplayacak milliyetçilik ve aynı zamanda ırkçılığı içinde barındıran bir söyleme ihtiyaç duyuyor. Bunu hem iktidardaki sol ve sağ muhafazakar partiler kullanmak istiyor hem de aşırı sağcıların kullandığı bir söylem olarak karşımıza çıkmasının altındaki yatan temel nokta bu. Yani kendi öz kimlikleri ve kültürlerini oluşturarak bir kimlik yaratma peşinde olduklarını görüyoruz. Kendilerinin bu yapılanmasını karşısında baktığımız zaman göç karşıtı bir söylem var. Yine Avrupa bütünleşmesine uyum sağlamayan, Avrupa Birliği'ne mesafeli, sağ popülist söylemleri benimseyen siyasetçilerin ve partilerin giderek arttığı bir süreç var. Seçmenlerin desteğinde tabii ki sağ siyaset söz konusu olduğunda ortaya atılan iddialı söylemlerin bir yükseliş trendiyle seçmende kabul bulduğu bir süreç var. Avrupa'da şu anda bu söylemlerin serbest dolaşım kültürüyle beraber çok kültürlülüğe ve dönüşünün önünü açmasıyla beraber kültür kaybına uğrayacakları korkusunun yarattığı bir tehlikeyle de karşı karşıyalar. Tabii Avrupa Birliği 28 ülkeden oluşmasıyla beraber aslında Suriye olayını dış göç olarak değerlendirirsek Avrupa Birliği'nin içindeki iç göç de tehlikesi de var.
Evet.
Çünkü üreten ve Avrupa Birliği ekonomisini yöneten büyük ülkelerin küçük ülkelerden gelen iç göçe karşı yine bir rahatsızlık söylemlerinin de ortaya çıktığı bir süreçle karşı karşıyayız.
Evet hocam, peki bu kadar tehlikeli maddeleri saydınız. Bu Avrupa için nasıl bir tehlike? Avrupa için nasıl bir tehlike çanı çalıyor şu an ve bunun içinde bir önlem alma gereği de hissetmiyorlar zannedersem.
Evet, onun için aşırı sağduyu sahibi siyasetçilere ihtiyaç var. Aşırı sağduyu sahibi gazetecilere, sendikacılara, devlet adamlarına ihtiyaç olunduğu, özellikle ve özellikle hukuku yöneten kişilere ihtiyaç olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Her noktada haktan, adaletten de hukuktan bahseden Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşadığı bu ırkçılık karşıtı yapılanma ve gelişmeler karşısında hukuk mekanizmasını pek fazla çalıştırmadığını görüyoruz. Ya da çalıştırsa bile yeterli olmadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu Avrupa Birliği'ne ne olarak dönecektir? Bu merenk olarak tekrar kendilerine dönecektir. Çünkü Avrupa Birliği'nin birleşme amacındaki esas süreçte baktığımız an uzun süre Avrupa kıtasında, Kara Avrupa kıtasında savaşların olduğu bir süreçten geçildikten sonra Avrupa Birliği çatısı altında birleşen Avrupa'nın tekrar bu savaşlar süreciyle veya çekişmeler süreciyle karşı karşıya kalacağı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu nerede görüyoruz? Mesela Avrupa Birliği komisyonlarının oluşmasında Avrupa Birliği'nin önemli iki ülkesi Fransa ve Almanya'nın komisyonlar oluşurken, başkanlar seçilirken çekişmelerindeki modern çatışmalarında görüyoruz. Dolayısıyla aslında demokrasi, gelişmiş demokrasi olarak kendilerini dünyaya tanıtanların bu yaptıkları uygulamaların demokrasi adı altında anlatılmasının zor olduğu bir süreçle karşı karşıyayız.
Hocam o zaman Avrupa'da kendi içindeki bunalımı bir şekilde oraya savaştan kaçarak ya da orada artık bizim tanımladığımız Avrupalı Türkleri veya diğer yaşayan toplumları bir şekilde de tehdit ediyor.
Evet.
Yani o da toplumda bir yeni bir güvenlik sorununu da ortaya çıkarıyor mu?
Tabii şöyle, şimdi aşırı sağ partiler toplumda sorun olan konuları dile getirerek toplumda kendilerine yer ediniyorlar ve algısal bir strateji izliyorlar. Ve bu stratejinin temel noktalarına baktığımız zaman oluşturdukları İslamofobi, ekonomi, iç göç, ekonomik kriz ve işsizliği daha çok ön plana çıkarttıkları bir süreçle karşı karşıyayız. Bu aşırı sağ partilerin toplumun sesini dile getirmeleri aslında ülkeleri yöneten sol ve muhafazakar partilerin de artık seçmen kaybı nedeniyle aynı söyleme döndükleri sürecin de hızlanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla aşırı sağ gibi gözükmeyen partilerin de aslında aşırı sağ partilerle eş değer güdümde politikalar izlediği sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu Avrupa için çok büyük güvenlik tehlikesi oluşturuyor. Aynı zamanda iç güvenlik tehlikesi oluşturuyor. Çünkü bu yapılanma, ırkçı söylemler Avrupa'nın her kesiminde kabul gören bir söylem değil. Kendi vatandaşına karşı da ırkçılık yapan bir Avrupa zihniyetiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla kendi vatandaşı olan bir yapılanmaya ırkçı müdahalede bulunan bir yapılanma acımasızca kendini de yok etmek üzere faaliyetlerde bulunacaktır. Avrupa Birliği bunları eğer gerekli önlemleri almazsa kendi iç kavgasıyla baş başa kalacak ve yeni dünya düzenindeki yerini almakta sıkıntılar yaşayacaktır diye görüyoruz.
Peki hocam, burada ırkçı söylem diyoruz, göçmen karşıtı diyoruz, ekonomik kriz diyoruz, kendi içinde kimlik sorunu diyoruz ve farklı bir kültürün gelmesini hemen kabul edememe var. Peki burada Erdoğan düşmanlığını nasıl bir yere koymamız gerekiyor?
Şöyle, şimdi biliyorsunuz Almanya, Avrupa Birliği'nin lokomotifi konumundaki olan Almanya ilk işçi alımını 1955 yılında İtalya ile yaptı. Daha sonra 61 yılında zannedersem 61 yılıydı. Almanya ile yaptı. Daha sonra Türkiye ile yaptı 61 yılında. Türkiye ile yaptıktan sonra Almanya, daha sonra diğer ülkelerle yaptı. Birinci kuşak aslında Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'daki en alt sınıfın yaptığı işleri yaparak önemli bir ivme kazandırdı Alman ekonomisini. Ama birinci kuşakın şöyle bir özelliği vardı. Birinci kuşak, Türkiye'den giden birinci kuşak daha çok eğitim seviyeleri ve dil yönünden bekleneni veremeyen noktadaydılar. Ama iş anlamında Alman ekonomisine çok büyük katkılar olan bir kesimdi. Daha sonraki gelen ikinci ve üçüncü kuşak birinci kuşak kazandığını kendi ülkesine yatırıma dönüştürürken, ikinci kuşak kısmen ve üçüncü kuşak kısmen kendi ülkesine dönerken, şimdiki kuşağa baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde hem iş sahibi, hem söz sahibi, hem de belirli kariyerlere sahip yönetici konumuna geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii Avrupa Birliği'ndeki bu durum iç dinamiklerindeki aşırı söyleme sahip kesimlerde büyük rahatsızlıklar yaratıyor. Oysa baktığımız zaman Alman ekonomisine, sadece ve sadece Alman asıllı olup Alman pasaportu taşıyan 1.5 milyon insandan olduğunun söylendiği bir noktada ve 1.6 milyon da Türk pasaportlu çalışanın olduğu bir ortamda yani yaklaşık 70 milyar dolar dolayında bir yatırımları söz konusu ve ekonomiye kazandırdıkları ivme söz konusu. Yaşlanan Avrupa kıtasının genç dinamik olarak yöneten, süreçlere hakim olan ve Avrupa'nın her yerinde var olan bir göçmen kuşağının, dördüncü kuşağının yaptığı yatırımlar ve Avrupa'yı kalkındırma süreci var. Bunu görmemezlikten gelmelerinin imkanı yok. Dolayısıyla bu yapılan hamlelerin aslında kendilerini çok büyük derecede rahatsız etmesinin verdiği intikamı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaptığı ve yapacağı politikalar ve yürüttüğü ve izlediği çalışmalarıyla ülkeyi bir yerden farklı bir konuma getirmesi ve Avrupa Birliği'nin hakim olduğu bölgelerde geçmişten gelen bağlarımız sebebiyle var olmamızın zorunlu olduğu coğrafyada karşılarına çıkınca büyük bir rahatsızlık yarattı. Tabii bu rahatsızlığı o sahada dile getiremeyen Avrupa Birliği kendi iç siyasetinde bunu kullanarak hem sağı hem solu hem aşırı sağı birlikte bu söylemi dile getirerek özellikle Germen ırkına mensup ülkelerin bu söylemi daha çok ön plana çıkarttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu da şunu ortaya çıkartıyor. Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar büyüdüğünün göstergesi ve kimlerle yarış eder hale geldiğinin yarattığı rahatsızlık olarak karşımıza çıktığını bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
Hocam peki bu Avrupa'daki, Orta Doğu'daki hayalleri ya da emelleri, projeleri, Akdeniz'deki projeleri, Türkiye bu anlamda güçlü olduğu için, söz sahibi olduğu için, hani onların o planlarına istediği şekilde evet demediği için, kendi hakkını, hukukunu, güvenliğini koruduğu için de bu Erdoğan düşmanlığı söylemi daha da artıyor, daha da böyle saldırganlaştırıyor mu peki?
Şimdi bakın, bizim Afrika kıtasında bundan önceki dönemlerde parmakla sayılacak kadar büyük elçiliğimiz vardı. Hı hı. Parmak sayısı kadar, tek elin parmak sayısı kadardı. Ama şimdiki duruma geldiğimiz an 40'ın üzerinde bir büyük elçiliğimizin olduğu Afrika kıtasıyla karşı karşıyayız. Bu tek Afrika kıtası için değil. Dünyanın her coğrafyasında var olan bir Türk dış politikası var artık. Bu şu demek: Türkiye ihtiyacı olan her konuda dünyanın her noktasıyla temas halinde, görüşmeler dahilinde kendi ülkesinin menfaati ve çıkarları doğrultusunda politikalar izlediğini görüyoruz. Bu tabii daha önceden o bölgelere hakim olan kapitalist ülkeleri rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Çünkü bir pasta var ortada ve bunlar bu pastayı bugüne kadar gönül rahatlığıyla hep yemişler. Ve gittikleri yerdeki bu pastayı yerken de yerel halka dönüp de al bu dilim de senin dememişler. Oysa biz Türkiye olarak gittiğimiz yerlerde şunu yapıyoruz: biz sizin hiçbir şeyinizi istemiyoruz, biz sizinle ekmeğimizi paylaşmaya geldik diyoruz. Bakın, Somali'ye kadar, Sudan'a kadar ve Güney Sudan'ı ilk tanıyan ülke olarak, 193. Birleşmiş Milletler üyesi olan Güney Sudan'ı ilk tanıyan ülke olarak bugün biz yolu olmayan, elektriği olmayan ülkede her türlü fedakarlığı yaparak yardım ediyoruz. Dolayısıyla düne kadar orada yeraltı zenginliklerini çıkartan ülkeler bizi karşılarına görünce rahatsızlık duyuyorlar. Peki bunun yansımasını nerede gösterecekler? Orada farklı alanlarda gösteriyorlar ama iç politikalarında da kayıplarından dolayı ve iktidarda kalma süreçlerinde bir politik söylem olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız hamlelerin ne kadar doğru olduğunun göstergesi olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz.
Peki aşırı sağın yükselişi durdurulabilir mi hocam?
Şöyle, aşırı sağ yükselişinin durdurulabilmesi için sağduyulu, sağduyulu Avrupa'da siyasetçilere ihtiyaç var. Tabii bizim de ülke olarak daha çok hem ekonomik hem savunma gücü hem de siyasi politikalar anlamında etkinliğimizin daha fazla olması gereken bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü Avrupa'daki ırkçı söylemin temel noktası İslamofobi. Dolayısıyla İslamofobi olarak Avrupa Birliği bir Suudi Arabistan'ı görmüyor. İslamofobi dediği zaman Türkler aklına geliyor. Dolayısıyla bunun verdiği bir ortamda bu söylemin karşısında bizim çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Ve biz Balkanların ortasında Sırbistan'la iyi ilişkilerde olduğumuz bir süreçte kimleri rahatsız ettiğimizin iyi analiz edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü siz eğer Balkanlarda Sırbistan'la iyi ilişkilere hakimseniz Avrupa'nın göbeğini de çok rahat yönetebilirsiniz demektir bu süreç. Niye? Çünkü Sırplar çok savaşkan bir millettir. Ve unutmayalım ki Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk isyanı çıkartan millettir. Yani.
Hocam peki Avrupa Birliği Türkiye politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda mı? Ya da geçirmeli mi?
Şöyle, şunu değerlendirmek lazım. Avrupa Birliği Türkiye'ye hangi noktada nasıl yaklaşıyor? Türkiye Avrupa Birliği'ne hangi noktada nasıl yaklaşıyor? Şimdi biz tabii ki gelişmiş toplumlar seviyesinde en ileri seviyede olmak için çalışan bir milletiz. Dolayısıyla hedeflerimiz var. Ve bu hedeflerimizden bizi hiç kimse yıldıramaz. Ama Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olarak tüm açıdan Türkiye'ye yaklaşması tüm sorunların altındaki yatan sebep olarak karşımıza çıkıyor. Biz Doğu Akdeniz'deki politikamızda söylemlere baktığımız zaman hem Irak hem Suriye hem de Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelerle beraber bizim söylediğimiz nokta şu. Biz coğrafyada ne varsa Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız ama Doğu Akdeniz'de ne çıkıyorsa herkesle paylaşmaya hazırız diyoruz. Ama onlar bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne kabul edilen Güney Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın şımarık çocuğu olarak karşımıza çıktığı bir süreçle karşı karşıyayız. Eğer Avrupa Birliği Brexit'le beraber İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla beraber yaşadığı güvenlik sorunlarında nasıl aşabilecek bunu düşünmesi gerekiyor. Düne kadar NATO konseptinde beraber hareket ettiğimiz Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi en uç karakol olarak gördükleri Türkiye'nin artık kendi ayaklarıyla kendi kararlarının verdiğinin farkına varmaları gerektiği bir süreçteyiz. Kabul edemedikleri nokta bu. Dün söyleneni yapan, bugün kendi söylediğini yaptıran bir ülke var karşılarında. Dolayısıyla rahatsızlık da bunda.
Hocam süremizin sonuna geldik. Hani son olarak toparlamak gerekirse bu Avrupa'daki ırkçılık ya da sağın yükselişi, artan göçmen karşıtlığını hepsini göz önüne bulunduğumuzda son olarak neler söylemek istersiniz?
Şöyle, Türkiye ne kadar yol alırsa karşı taraf o kadar rahatsız olacaktır. Dolayısıyla Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımıza düşen önemli sorumluluklar vardır. Nedir? Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek, dil bilmek, bir değil, iki değil, üç değil, etkin çalışmalar yapmak. Hem Türkiye'ye hem bulundukları ülkeye ait çalışmaları gönül rahatlığıyla yürütüp kendilerini kabul ettirmekten geçiyor. Dolayısıyla yapacağımız çok iş var ve biz bu yapacağımız işlerde hep beraber olduğumuzu Avrupalı Türk kardeşlerimiz, Avrupalı Müslüman kardeşlerimizin bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Bir programımızın sonuna daha geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki program konuğumuz siyaset bilimci, stratejist Mehmet Bozkuş'tu. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrardan.
Teşekkür ediyorum.
Ve yayında Avrupa siyasetinde artan ırkçı söylemi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.